Eşref saati başlıyor.
Başlasın mı?
Başlasın. Hadi başlayalım ya. Başladık.
Başladık. Hadi.
Sevgili Cenk Büker.
Evet, sevgili Gökhan Ataman.
Bir Eşref Saati'nden daha merhaba. Değişik bir program seyri oldu. Biz geçen haftaki kaydı yaptık.
Evet.
Kayıt yaptık Perşembe akşamı. Ben Cuma sabah Tony'ye gönderdim ama unuttum ki o gün Sicilya'ya uçuyorlar abi.
Evet.
Dolayısıyla adam zaten...
Onu kaptan pilot hemen acil koduyla geçerdi.
Yani ancak...
Kaçta oturuyor? 18A.
Amca öyle olurdu yani.
O aranızda da, tıp doktoru olan varsa lütfen kendini kabin ekibine tanıtsın falan gibi.
Onu dedim abi yani hı. Kusura bakma biz unuttum ben de tamamen dedim sicilde seyahatini. Ona mail attım Tony'ye. Ondan sonra dün konuştuk. O da şeyi hazırlanıyormuş. O programı bu hafta koymaya. Dedim abi sen direkt arşiv at. Biz sana bu akşam yeni programı yolluyoruz.
Tabii.
Zaten dedim o program biraz karanlık bir program oldu. Biz çok emin olamadık o programı versek mi vermesek ya, mi diye hatırla.
Modumuz öyleydi öyle geleceğim. Ben
ya tabii karanlık derken tabii şey var yani o işte Tok Tok'tan bahsettik, Luke Perry'den bahsettik, Prodigy'nin solistinden bahsettik.
Cenaze çok kaldırdık.
Cenaze çok kaldırdık, Hello çok yedik, biraz şiştik, gaz yaptı.
Twin Peaks gibi bir karanlık bir ortam oldu böyle.
Evet aynen, dolayısıyla modumuz da çok yüksek değildi. Gizemli... Yani merak eden, dinleyenler bir iki gün içerisinde o programda
baykuş
arşivden
baykuş sesleri falan geliyordu o programda.
Evet, evet, evet.
Yani böyle mezarlıktan havalanan.
Merak eden arkadaşlar o programda dinleyebilirler. Arşive düşmek üzere. Eli kulağında düştü düşecek. Yani şu an havada iniyor olabilir, evet.
Ha, olsun.
Yani yok. Tony şimdi Tony cumadan cumaya güncelliyor arşivi. Dolayısıyla hayatım cuma akşamı Tony hem yarınki programı
cuma
hem de
namazından sonra.
Cuma namazını mütakip.
Mütakip.
Hem yarınki programı hem de geçen hafta bizim yayınlatamadığımız yani şeyini plansız davranıp terse düştüğümüz programda arşive koyacak Tony.
Ha, ben zannettim sonra başka zaman hani gerekirse konulacak falan.
Ya onu da konuştuk ama dedim abi koy arşive. Yani seri bozulmasın. Bir seri yakaladık. Galibiyet serisi.
Galibiyet serisi yakaladık. Konya'yı da 3-2 yendik.
Aynen seri bozulmasın. Nereye girdik? YouTube Beautiful Day.
Beautiful Day. Güzel şeyli hareketli camdan tempolu.
Tempolu. Yokaçlı, verkaçlı, haberli.
Hani sözüne güvenilir ondan sonra.
YouTube'un YouTube olduğu zamanlardan ama.
YouTube'un evet.
Yani öyle şey köprü üzerinde sayın o dönemin başbakanı ve Avrupa Birliği bakanı ile fotoğraf çektirmeden önceki.
YouTube'un bütün tabloları var bende.
Ben bunu şeyde İngiltere evet. Olduğum dönemde bir iki defa şeye denk gelmiştim. Bir defa hatta bir iki defa değil sende bir kere oldu çünkü.
When I was in London.
When I was in London. Orada Irish Day kutlanırdı. Ama ortam nefis oluyor. Waterloo Bridge'in yakında bir parkta, nehir kenarında.
Ben onu Amsterdam'da çok denk geldim.
Ay işte. Abi çok güzel. Her yer yonca kaynıyor. O kadar güzel ki. Yoncalı bayraklar falan böyle. Çok güzel. Orada tabii YouTube Irish olduğu için böyle yani sabahtan akşama kadar posta yani Beautiful Day çalıp durdular. Abi hava güzel. Ha. Londra'dasın. Güneşli, sıcak, çim, bahçedesin. Cıvıl cıvıl. Ice tea de içiyorsun onun yanında. Bir de YouTube Beautiful Day o günü böyle çok daha yukarı kaldırıyor. Dolayısıyla biz öyle bir şartla girelim dedik. Beautiful Day.
Beautiful Day. Amsterdam'da da şöyle olur. Irish pub'larda genelde tabii daha çok. Böyle yarma gibi tipler. Ondan sonra Irish tipler, erkekler. Ama bildiğin kapı gibi falan. Böyle tütü etek. Böyle işte tabii kız jartiyerleri falan giyerler. Kız kılığına girerler.
Hadi ya.
Baya baya baya. St. John's Day diye biliyorum ben işte. Aynı
St.
Şey
Patrick's.
Mi? St. Patrick's pardon. St. John beni andı. Ondan sonra St. Patrick's. Ondan sonra o değişik şapkaları var ya. Ondan sonra nedir o? Efendim.
He.
Bizim Guns N' Roses'un gitaristi Slash'in melon şapkabı diyelim ona. Hani bilmiyorum ne adı. Ondan sonra öyle şapkalar falan takılır. Ondan sonra ayı gibi gülünür edilir. Sağdan soldan getirene de takılınır. Çok neşelidir yani.
Evet ben şimdi sen Irish Pub deyince aklıma bir hatıra geldi. Onu anlatacağım. Zaten sen bilgisayar ekranındaki sayfadan anlamışsındır nereye gittin hikayeni.
Hiç anlamadım.
Ya biz bir gün ablamlar Türkiye'de benim tabi enişte yarı İngiliz. Dolayısıyla böyle şeyi
hangi yarısıyız? Sağ sol.
Alt yarısı.
Abi, önemli yani. Üst yarısı Türkçe, Türkçe falan konuşuyordur o.
Yani tabi alt yarı İngilizce ne oluyor onu bilmiyoruz.
Ya oraya ben hiç girmedim dikkat et.
Bence de o yüzden sağ yarısı sol yarısı diye gitsek daha iyi.
Öyle değil. Evet. Hem yarım ağızda Türkçe konuşuyor. Benim yarım ağızda.
Alt yarısı deyince o şık olmadı yani. O. Şimdi abi o şeye çok merdi. Şimdi Six Nations diye bir turnuva var. Rugby turnuvası abi. Dünyada bunu kim oynuyor? İngiltere, Galler, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda bir ülke daha oynuyor. İskoçya olabilir.
Rugby mi?
Rugby Dünya Kupası. Six Nations diye tamam mı?
Tamam.
Tam Hakanların ablamların Türkiye'de olduğu döneme denk gelmişti. Yıllar önce, 5-6 sene önce. He. Tutturdu izleyeceğim ben diye. Ben de izlemek istiyorum da ondaki motivasyon daha yüksek tabii. Hı-hı. İngiltere'nin de maçı vardı o gün. Abi Taksim'deki şeyi bulduk. Irish Pub'u aradık. Dediler ki var bizde yayın. Allah. Sky Sports varmış. Six Nations yayınlanıyormuş.
Tamam.
Gittik abi orada oturduk. Tamam. Ondan sonra böyle
o Irish Pub bir tane cadde üstünde James Joyce vardı. Taşındı ara sokak.
Ara sokaktaki.
Ha, Jolly Joker'ın oraya taşındı.
Ha. Bravo.
Tabii güzel.
Ondan sonra abi, arkada bir adam oturuyor böyle. Yaşlı değil mi ya, böyle 50'lerin üzerinde böyle yapılı, böyle kır saçlı bir adam.
Yoksa şey mi lan? James Six Nations.
Falan, ondan sonra ignorance is bliss.
Ignorance is bliss.
Evet, ignore ediyorum daha bir.
Peki daha. Evet.
Ondan sonra dedim abla bu adamı tanıyorum ben dedim. Tamam kim bu adam? Ablam bir döndü. O adam dedi Rod Smallwood. Rod Smallwood dedin ki adam kim biliyor musun?
Hayır işte.
Iron Maiden'in kuruluşundan beri süre gelen menajeri.
Haa.
Evet, evet. Iron Maiden'in iki menajeri var. Bunlar böyle şey var. Menajer şirketleri var bunların.
Sen El Alemin menajerini nasıl bu kadar iyi biliyorsun? Neden yani?
Menajerler Iron Maiden'de çok özdeşmiş bir adam bu.
Öyle mi?
Yani Iron Maiden'de bu işe başlamış. Esas meslekleri menajerlik değil belki. Yeni başlarken. Orta Andy Taylor'la beraber. Andy Taylor galiba orta tam hatırlamıyorum. Şey yapıyorlar. Iron Maiden'le başlıyorlar ve hala Iron Maiden'le birlikteler.
İlginç.
Artık böyle şey gruptan birbirler tamam mı? Ulan bir baktık Rod Smallwood hakikaten. Hı. Benim ablamla Hakan da büyük Iron Maiden fanı. Hı. Abi gittik adamla tanıştık, konuştuk, arkadaş olduk, maçı beraber izledik falan. Hı. Dünya tatlısı bir adam.
Hı.
Ablamla arkadaş oldular ondan sonra.
Hı.
İngiltere'ye gittiler, buluştu. O hafta Rod Smallwood karısı ve çocuğunu ablamla Hakan gezdirdi.
Allah.
İngiltere'de buluştular. Sonra bir Rod bunlara acayip merchandise'lere hediye gönderdi. Iron Maiden uçakları falan.
Allah Allah.
Evet abi sonra bir konser.
Uçak dedin bildiğin kocaman. Ha ya maket. Tamam yine maketti. Çok acayip deyince.
Tabii. Konserlere şey bir iki tane konserlerine backstage pass falan verdiler ablamlara falan böyle VIP pass falan. Böyle hala ara ara mailleşiyorlar.
Bir iki konsere Hakan çıktı falan. Şöyle artık giriş hikayenin oraya doğru gidiyor.
Yani benim abi bu dünya yani şeyde bir kere şeyde İngiltere'deyken Harrison girişinde Naomi Campbell'a bir rastlamıştım.
Ha, orada bir yıkılmıştın ha.
Evet yani şey dünyam kaymıştı. Yani mavi ekran vermiştim tamam mı? O acayip bir şey yani. Niye ona o kadar büyük sevmiti ve bu kadar yıllardan beri süre gelen bir etkisi olduğunu anlıyorsun görünce tamam mı? Yani. Ama onunla bir kişisel kontağım olmamıştı. Yanından geçtim sadece.
Anladım.
İlk defa yani böyle şeyde
Naomi Campbell sana backstage falan verse.
Backstage pass verse.
Pass verse. Veya pass'ı bırak. Hafif küçük bir pass verse sana.
Stage'i bırak. Stage'i bırak. Back pass verse.
Pass verse ya. Tamam. Yanından geçerken bir makas alsa falan.
Yani
Naomi senden kısası... uzun mu pardon? Uzun mu?
Naomi'nin bacağı benim kadar. Yani. Uzun değil mi? Bacağı benim kadar neredeyse. Veya bana öyle geldi bilmiyorum. Öyle belki de çok yani...
Gözüm karardı.
Gözüm karardı abi. En son böyle hatırladım kaldırım kenarında...
Eczanede.
Kolonya bu yapıyorlar.
Evet evet. Alnını öyle ovuşturuyorlar eczanede.
Sen diyorsun ki sen de o, senden uzun mu olur mu bana? Kadın Gulliver gibi geldi öyle. Gulliver bildiğin.
Sen tanıyorsa şey der. Sen de kadına bir Gulliver söyledin falan.
Abi yani kadın yanı yani o böyle döner kapının geçerken böyle aynı aynı böyle bir 2-3 metrekare içinde bulunduğumuz 15-20 saniye içerisinde ben küçüldüm kadın büyüdü düşün yani.
Normalde 0'dan %12 saniyede çıkıyormuş.
0'dan %12 saniye.
Tabii öyle bir kadın.
Sıfırdan bize çıkmayı bir açar mısın ne demek ama?
Abi onu peki, şimdi, tamam. Belli yani o.
Eyvallah yani sen bana diyorsun ki senden uzun ne bileyim abi.
Ulaşamadım oraya sisliydi diyorsun.
Suratı, çok sisliydi tabii.
Suratı göremedim.
Yükseklik çarptı oraya çıkınca. Yani benim de öyle çok rastlantısal karşılaştığım yani böyle ilgi alanına giren böyle ünlülerden böyle en sıra dışı hatıra bu Rod Smallwood'la karşılaşmamızdır. Hatta fotoğrafımız falan var. Hatta program tanıtımında onu koyabiliriz mesela.
Olabilir tabii. Güzel olabilir. Fikir. Aynen. Evet. Alem bilmeyen de tanısın. Ben bilmiyordum mesela.
Yani şey gibi de bu. Yani aileden biri grupla özdeşleşmiş. Zaten Iron Maiden'in böyle filmlerini falan izlersen böyle şeydi turları anlatan onların filmleri falan var. Tur hikayeden anlatıyor. Onlar evet. Mesela bunu görürsün. Çok önemli rol oynadığı, sözü geçtiği falan.
666 number of the beast. Peki.
Evet. Neyse böyle bir anım var. Rob Smallwood'u hatırladık. Naomi Campbell'u hatırladık.
O zaman Iron Maiden çalmayalım.
Evet. Aynı janradan. Yani daha eskilerden. Whitesnake. Whitesnake bu aralar kazanı kaynatmaya başladı.
Sen bir tane parça çalmışsın. Kiss Me mi ne çok güzeldi.
Evet. Shut Up and Kiss Me. Shut Up and Kiss Me. Bu da gayet güzel bir şarkı. Shut Up and... Ya neyse şarkıya girelim.
Keep calm lan. Geliyorum.
Keep coming.
Keep calm lan. Geliyorum.
İlk konu zer bitti her neyse.
Tamam Ege.
Vahitsinde yine o yeni çıkacak albümde olan bir şey video. Yeni albümde yer alıyor. Trouble is your middle name. Bu da gayet sıkı ve trademark bir Whitesnake şarkısı.
Adı da çok güzelmiş.
Trouble is your middle name.
Çıkacak
mı? Albüm daha çıkmadı. Albümden klip yayınlıyorlar.
Albüm çıkmadıysa sen nereden anlattın mı? YouTube'da. Korsancısı.
YouTube. O kadar derin ilişkilerim yok YouTube'da.
Abi sen de nasıl açık radyoya gitmiştik? Abi her şey
onu anlatalım öyle kapatalım.
Aç dönüşte
abi. Dönüşte tamam. Dönüşte evet. Bizim açık radyoyla ilgili bir program deneme hikayemiz var. Onu anlatacağız. What's next? Trouble is your middle name. Middle name.
Middle name.
Bıcır name. Aynen. Trouble is your middle name.
Benim göbek adım diyor işte. Bu abi.
Ama senin diyor.
Fahrettin Cüretli Batur. Evet.
Bela senin göbek adın. Şarkıdan sonra görüşmek üzere. I got myself to blame. şimdi Washington'dan sonra anons öncesi bir girizgah yapmıştık açık radyo günlerimizle ilgili.
Onu da anlatacağım da aklıma gelen bizim WhatsApp grubumuzda dönen bir tane şeyi hatırladım şimdi İngiliz deyince. Bizim yakışıklılığıyla meşhur Ali Vardiya Beşiktaşlı oyuncu. Bu 35 metreden kaleye bir top asılmış Ali Eren. Ondan sonra Benjamin
İdman'da,
Taşer.
İdman'da demiş ki yeah. ben evet şimdi mikrofonu ele alıyorum. Aa. Cenk Büker'in özetini verdiği konuyu ben detaylı olarak anlatıyorum.
Çok güzeldi o. Anladım.
Şimdi Ali Eren bizim Beşiktaş'ın yani bizim Beşiktaş'ın oyuncusuydu. Uzun süre oynadı. Fena değildi. Böyle hırslı mırslı falan böyle fizikli bir adamdı. Defans oynardı ama. Sağ bek, stoper falan filan. İdman da böyle bir denk geliyor. 35 metreden şut atıyor. Toşak da tercümanını çağırıyor yanına. Bir şeyler söylüyor tercümanına. Tamam. Tercüman da bağırıyor Ali'ye. Ali diyor, hoca soruyor diyor. En son 35 metreden diyor ne zaman gol atmış diyor.
Oradan golüm var mı?
Oradan golüm var mı diye soruyor diyor. Ali Eren de şimdi o zaman şimdi diyor ki şimdi dosya yapmayız. O zaman diyor genciz diyor. Cüretkarız diyor. Yani şimdi dosya yapmayız. Ayıp diyor. Diyor diyorsa, sevinir mi? Diyor ki sen hocaya sor bakalım onun var mıymış diyor.
Hakikaten denmeyecek bile.
Hoca o lafı yutmuş orada hiç sesini çıkarmış. Ertesi gün mü? Aynı gün mü?
Yazmış ama onu.
Yazmış bir kenara. Otobüste diyor şeye gidiyoruz. Deplasmana gidiyoruz. 200 saatlik yol diyor.
Ankara'ya gidiyorlar galiba.
Olabilir. Neyse yani, öyle tam diyelim. Hatırlamıyorum. 200 saatlik bir yola gidiyor otobüste. Toşak o zaman tabii otobüslerde video şey var, kasetli videolar falan var. Toşak böyle bütün otobüsü susturmuş demiş Ali izle şimdi bunları demiş. Ondan sonra abi diyor Ankara'ya varana kadar diyor evirdi çevirdi diyor ne kadar çok gol almış adam diyor. Attırdı golleri izletti diyor. Ben de yani dediğime diyeceğim pişman oldum diyor. Çok güzel cevap vermişti bana doğru diyor. Ali izle bak bu kaseti senin için getirdim demiş. 3 saat boyunca Toşak'ın attığı ve attırdığı golleri izlemişler.
Ben de öyle hatırlıyorum. Şey Ankara'ya gidiyorduk kaset daha bitmemişti falan diyor.
Ankara'ya geldik kaset daha bitmedi demişti.
Abi evet İngiliz disiplini işte. Evet. Peki.
Sen açık radyo açık hikayesi radyo. De şöyle. Şimdi bu radyoculuk bizim eskiden beri böyle hayalimizde olan bir şeydi. Şimdi tabi Radyo Karavan sayesinde şeyini buldu. Mecrasını buldu. Biz işte şey yazıyorduk. Yön Radyo'ya yazıyorduk. Rock FM'e yazıyorduk. Açık Radyo'ya yazıyorduk falan. Tabii şimdi zor tabii. Yani şimdi radyolar kısıtlı. Yapmak isteyen çok belki ve belli kişilerin elinde. Tamam. Onlar da bunu böyle şey gibi dağıtıyorlar program yapma işini. Ulufe gibi dağıtıyorlar. Tamam. Yani Radyo Karavan'daki gibi değil. Radyo Karavan'da kimsenin tanıdığı olmana gerek yok. Hı-hı. Bu işe gönül verdiysen güzel bir şey konsept yakalarsın. AÇ'ye söylüyorsun. Buyur gel yap diyor AÇ'ye.
Tabii
burada,
oğlum, çok açık.
Burada öyle bir birinin bir şey olma gibi bir şey yok yani burada. Tamam. Bu benim bahsettiğim Rock FM'de de böyle. Yani Rock FM'de kimler program yaptı? Yani Meta Mertçek bu gelen yayın yönetmeniyken karısı program yaptı yani. O zamanki karısı. Ki çok kötüydü
karısı.
Evet
karısı damadı falan.
Nerede söyle yani? O yüzden bu öyle yürüdüğü için işte biz bir şey bir açık kanal şeyi bulduk. Açık radyoyu bulduk. Sağ olsun Cenk buldu. Yazıştı, mazıştı. Dediler ki bir konsept yapın, gelin kaydedin.
İngilizce yazıştı.
Open Radio.
Open Radio.
Biz şimdi bir konsept bulduk. İşte ne hazırladık? Bir rock dergisinin ilk 100 müzik tarihinin en iyi ilk 100 albüm konsepti falandı. Oradan işte
güzel bir konseptti aslında.
Bazı albümleri seçtik, hangilerini seçtik? Beatles'ın Revolver'ını seçtik. Evet. Jimi Hendrix Experience'ı seçtik. Ondan sonra The Beach Boys'un
Beach Boys seçtik. Pet Sounds birinci diyor galiba.
Evet. Ondan sonra JNR, Guns N' Roses,
Jimi Hendrix vardı.
Appetite for Destruction'ı seçtik. Evet. Dedik ki abi şimdi bunları çalacağız. Orada kayıt edeceğiz. Nasıl yapacağız bunu abi?
Tamam.
Yani MP3'ü kendimize şey yapamadık biraz yani MP3'e yükleyip orada tabii. USB'de vermek olmaz dedik.
Öğrenci işi geldi.
Evet. İşte biraz ciddiyet yani. Şimdi böyle metinler yazdık, böyle şeyler hazırladık, mizansenler falan yaptık hatırla.
Tabii. Sonra.
Dedik abi ne yapalım, bu CD'lerin hepsi burada da bulunmaz.
Bulunmuyor.
Gittik abi şeye Amazon'dan sipariş verdik.
Verdik çatır çatır getirdik.
Kaç sene önceydi o? Bayağı önce.
Bayağı oldu yani.
8-10 sene olmuş mudur?
Oldu.
O yüzden Türkiye'de.
10 sene oldu abi.
Belki Türkiye'de şimdi bulursan o zaman bulamazsın tabii. Biz abi bu CD'leri getirdik Türkiye'de. Tabii. Gittik aldık koltuğumuzun altına. Açık radyoya bir girdik içeriye. Açık radyo o zaman eski yerinde.
O zaman mesela birinci köprü falan daha yapılmamıştı. Üzerinde dövizle gezemiyordu.
Evet. O zaman Marmaris Yunan toprağıydı da.
Orayı işte Türk bölü haline getirmeye çalışıyordu.
Marmaris Yunan toprağıydı.
Ay, hiç unutmam Atatürk dedi orada bir kedefiniz.
Ondan sonra bir girdik içeri. O zaman açıklarda eski yerindeydi. Şu anki daha böyle modern nezih yerinde değildi. Bir girdik abi. Bizi çok böyle tatlı bir kız karşıladı. Deniz neydi o kızın adı?
Deniz Koloğlu.
Deniz Koloğlu. İşte o herhalde radyonun yöneticisi falan. Aa. Yok şöyle tatlı böyle bir şey.
Evet süperdir.
Pozitif bir kızdı. Aynen. Ondan sonra buyurun falan dedi. Biz bekliyoruz öyle. Bir baktı bir duvarda olsa plak. Şey CD neredeyse. CD, evet. Ama alayı korsan.
Alayı.
Alayı yani.
Beyaz sırtlı böyle CD'ler. Ben dedim tansiyonumuz mu düştü lan? Beyaz gözüküyor.
Evet abi baktık. Hakikaten hepsi yani. Hepsi. Hatta çoğunda şey yok yani. Kapağın fotokopisi bile yok.
Yok
işte. Veya ilk kötü siyah beyaz fotokopi var yanında isim yazıyor. Yani CD'lerin alayı korsa biz oraya bir şeyle gittik böyle yani.
Kont gibi kaldı.
Mercedes'in şoförler arasında gitmiş gibi hissettik kendimizi. Aynen. Ve o CD'ler yani Revolver hariç Jimi Hendrix'i bir kere dinledim ki severim. Hı. Sevmem diyemem ama Beach Boys'un Pet Sounds'ını hiç dinlemedim. Ve o CD hatıra olarak evde duruyor olabilir hala. O günlerin hatırasında. Çünkü yoksa ben yakın zamanda büyük bir ayıklama yaptım evde. Yani CD, kaset, DVD, plak hariç. İzlediğim ve bir, özel bir hatıra arşiv değeri olmayan attım. Onları arşiv değerinden dolayı tutmuş olabilirim yani.
Evet arşiv değeri dolayısıyla kalmış olabilir. Açık radyo maceramız olmuştu. Ben de şeyi hatırlıyorum. Radyoya gideceğiz biz. Akşamüstü şeyde bekliyoruz. Ondan sonra Taksim Harbiye tarafında. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım dedi şimdi radyoya gideceğiz abi deneme kaydı falan vereceğiz. Hani bira mira içilmez. Oturduk bitki çayı içtik ve seninle
kraker.
Ha bitki çayı.
Şeyde biz Taksim'de piye oturduk.
Ha işte ne piye miydi bak piye hatırlıyorsun.
Piye mi oturmuştuk? Şunu, Harbiye tarafı mıydı?
Şunu dedik kendi kendimize biz bitki çayı içecek hale mi düşecektik falan yani çünkü bizim alkolsüz olmayan bir içecekle dışarı çıktığında işimiz olmaz ya.
Evet, evet, evet.
Bitki çayı ya.
Bu arada şu an sizin televizyonda NTV kanalı açık. Türkiye'ye enerji veren kadınlar ödül töreni. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak konuşuyor. Enerji, Türkiye'ye enerji veren kadınlar kimdir sen? İlk aklına gelen.
Gülse Birsel.
Ayşe Arman.
Devam abi hakikaten.
Hızlı hızlı devam et.
Abi şimdi.
Demet Akbağ.
Aa rahmetli onun da kocası rahmetli oldu ya. Şey abi sahne sanatlarından işte.
Özge Borak. Ben beğendiğim altınları söyleyeyim.
Ferran Kutman. Ayşen Gurdayı'yla rahmetli oldu. Bunlar abi Türkiye'nin acı.
Doğru. Yani öyle diyorsan şey Adile Naşit.
Adile Naşit.
Türkan Şoray.
Geçen konuştuk. Ben mesela Filiz Akın'ı pek beğenirdim.
Çok zarif bir kadın.
Çok acayip ya. Filiz.
Ben şeyi hiç beğenmedim o zamandan beri. Hülya Koçyiğit'i. Sonra da çıktı biz boku zaten.
Hülya Koçyiğit'in şey...
Hoş kadındı ama Yılanların Öcü çok değişik bir filmdi.
Gençliği çok güzel ama.
Evet. Yılanların Öcü'nde o şeyle Hakan Balemi'yle oynuyordu. Çok Yılanların Öcü değildi o.
Kurbağaları ben çok
Kurbağalar.
Beğenmiştim.
Kurbağalar. Orada o kadın...
Döktürüyordu orada.
Döktürüyordu ve yani hiçbir dekolte vermeden nasıl seksi görünüyordu o kadın.
Çok.
O tuvalet temizlerken Hakan Balamir bunu dikizliyordu.
Evet evet.
Eteği sırlıyordu, dizi gözüküyordu tabii. Falan. O filmdeki o gerilim yani kimin yönetmeni o kurbağalı, kimin filmi o kurbağalı bilmiyorum. Şu an şeyden bakayım.
Wachowski kardeşler olur. Steven Spielberg olabilir.
Şey olabilir mi? Evet. Ne o?
Şerif Gören bu arada Antalya'da ödül alacak şimdi.
Şey. Kurbağalar filmi kimin bakıyorum o arada.
Kurbağalarının.
Şerif Gören abi bravo. Bak, müzik Gören. Bak kadroya bakar mısın? Müzik Atilla Özdemiroğlu. Ya. Direktörü Şerif Gören Zeki Ökten. 1985 yapımı Hakan Balamir. IMDb puanı da 7.6 10 üzerinde. Ya. Ve şeydir yani o Hakan Balamir'le Hülya Koçin'in arasındaki ilişkideki tansiyon, ortamdaki gerilim acayip güzel yansımıştır o filmde.
Süper bir film. Değil mi? Kurbağalar. Aynen. Şimdi işte Şerif Gören yaşam boyu başarı ödülü falan filan alacak. İstanbul Film Festivali pardon bu arada başlıyormuş yine yakınlaşmış. Nasıl film festivaliyle aran oldu mu hiç gidebildin mi?
Hiç olmadı bugün.
Hiç olmuyor. Niye İstanbul'u gidemiyoruz ya?
Abi yani bilmiyorum. Yani,
kalkıp gitmiyoruz.
Yani benim giden eşim gidiyor ara ara. Ondan sonra giden arkadaşlarım falan
eşim
var.
Eşim gidiyor bana anlatıyor.
Yani bizim böyle mesela İfsan'ın yeni döneminin yönetim kurulu başkanı benim arkadaşım mesela. Onlar da ondan falan çok geliyor bu tür şeyler. O yüzden tut elimizden götür. Bir ara bir arkadaşımız yapıyordu. Bize film ekimi diye bir şey vardı biliyorsun.
Film ekimi, evet.
Orada biz mesela çok filme gittik.
O İfsan yönetim kurulu başkanının yeni şey arkadaşım beni tanır o zaman. Yeni yönetim kurulu başkanım benim İfsan.
Şarkı zamanı
neyse,
gelmiş.
Çok kültür oldu evet.
Şarkı abi. Zamanı gelmiş.
Çok kültür oldu.
Cenk bu esprileri başladıysa şarkı girelim direkt.
Iron Maiden.
Evet, demin Rod Smover'dan çok bahsettik, Iron Maiden'den çok bahsettik. O zaman Iron Maiden'den Wasting Love gelsin.
Bayrak gibi şarkı kardeş.
Bayrak gibi şarkıdır. Şarkıdan sonra görüşürüz.
Yeah.
Western Gabinet'ten sonra ben bugün bu hafta içi böyle rastgele öğrendiğim, ulaştığım bir hikayeye bahsedeyim. Sana da hafta içi bahsettim. Böyle bir şey duymuştum ama bu kadar böyle net şey bilgi sahibi değilim konuyla ilgili. Böyle ben çalışırken akşamları evde şeyi açarım böyle bilgisayarı bir yandan. Çift ekran çalışırım. Bir yandan da YouTube'u açarım. YouTube'dan bir söyleşi, haber kanalı, spor programı, müzik herhangi bir şey açarım, tamam mı? Sonra şey açtım. Senin de çok sevdiğin bir şarkı var. Hatta sen bizim o WhatsApp grubuna gönderdin. Bizim şeyde Midil Tur yapacağız ya Mayıs ayında motorlu. Evet. Onunla ilgili bir işte Motorcycle Emptiness diye bir şarkı göndermeyi seçersin. Ben de onu dinledim orada. Oradan böyle şimdi bir şarkı dinleyince YouTube'dan yandan böyle ona uygun linkleri veriyorsun. Öyle bir şey var ya onun alegorisi. Şimdi Manic Street Preachers dinleyince sağ ekranda böyle Manic Street Preachers'ın bilgi şarkısı ve ardından böyle 2-3 tane şey geldi, belgesel, döküman. Bir tanesine bir tıkladım. Abi Manic Street Preachers'ın 1995'te kayboluşunu anlatıyor. Sen de o hikayeyi bilmiyordun sanırım, değil
mi? Bilmiyordum. Şey, elemanlarından birinin...
Evet abi, şey de... Richard James Ritchie Edwards. 1967 doğumlu. Manic Street Preachers zaten Galler'li bir grup. Bu da Galler'li bir eleman. Grubun ağırlıklı söz yazarı ve ritim gitaristi. Ve kurucu üyelerinden. Zaten Manic Street Preachers yakın zamana kadar böyle hala kurucu üyelerle devam eden bir grup. Çok değişmiş zaten. 3-4 kişilik bir gruptu. Abi adam otelden çıkıyor, sanırım otelin arabasıyla, 1995'te adamdan bir daha haber alınamıyor.
Ya çok acayip bir hikaye. Böyle hikayeler bana çok tuhaf geliyor.
Evet, yani şey, öldü mü, ölmedi mi, kayıp mı,
ne oldu,
kayboldu mu? Hepimde hiçbir bilgi yok.
Evet.
Yani polis dosyayı hala açık tutuyor. Çünkü herhangi bir ölü vücut yok.
Tabii.
Bir kanıt yok. Ondan sonra ailesi hala böyle bir tür ihbarları açık. Hatta bir polis öyle araştırmayı açık tutuyor. Şu an onunla ilgili bir araştırma yapılmıyor. Ama dosyası açık, diyorlar ki her türlü ipucunu açığız. Yani bu konuda ilgili ulaşabildiğiniz en ufak ipucunu bize verin. Değerlendirmeye hazırız diye bir polisin açıklaması var. Dosya doğrusu hala açık duruyor. Ve çok ilginci, Manic Street Preachers 95'ten 2005'e kadar şeye ne derler ona, grubun şey elemanın ailesinin hesabına hesabına loyalty'leri yatırmayı devam ediyor.
Evet.
Yani şey diyor, çünkü grup bir arada, böyle sıkı bir grup. Ondan sonra onlar da kabul etmek istemiyorlar öldüğünü. 95'ten 2005'e kadar kendi hesabına, yani adamın Richie Edwards adını açmış banka hesabına işte albüm gelirlerinden doğan loyalty'leri yatırıyorlar. Ondan 2-3 sene sonra da artık resmen sonuçta artık bir şey olması lazım,
tamam.
Resmen yani adamın şeyi var, mal varlığı var, osu var, busu var, kimliği var, kimliği hala açık. 2008'de sanırım 2008'de artık resmen ölü ilan ediliyor.
Çok tuhaf ya.
Ama ölü ilan edilmesine rağmen hala polisin de son açıklaması öyle. Yani bu ölü ilan edilmesi bizim dosyayı kapatmamız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla yani bu resmi bir şey olması lazım. Belli bir süre geçti, artık ölü kabul ediliyor. Resmen ölü kabul ediliyor.
Evet.
Ama biz dosyayı açık tutuyoruz, herhangi bir şey olan. Ve aileye hala ara ara bununla ilgili ipuçları geliyor. Aile bunları işte polise veriyor, ediyor falan. Kendi içinde böyle teoriler üretiyorlar ama aradan geçen 23 sene içinde Richard James, yani Richie Edwards bulunabilmiş ve veya işte kendisinden bir haber alınabilmiş değil.
Ya abi, yani arabayla bir de ortadan kaybolması, yani koskoca
evet.
Araba bu.
Evet, evet.
Ne geliyor insanın aklına? Orada bak, aile şey demiş, bir ipucu daha aldık, işte şey, otoban geçiş bileti.
Evet, evet.
Ondan
evet.
Sonra gişelerden. Ya bir şöyle bir şey benim aklıma geliyor, yani ortadan kaybolması için bir göle möle arabayla düşmüş, ölmüş olması lazım. Başka nasıl olacak?
Evet, yani o da şu olabilir. Yani kimse görmemiştir onun o kaza,
tabii,
kaza anını.
Aha.
Yuvarlanmıştır, düşmüştür ve orada yatıyordur cesedi. Yani
tabii.
Çok da böyle aktif bir alanda değildir. Kimse görmemiştir
tabii.
Onu. Yani o da mümkün. Onu da bilemiyorsun. Sonuçta bu tür kazalar oluyor. Yani araba uçurma yuvarlanıyor.
Tabii.
Adam sağ Ama o yukarıya sesini duyuramadığı için böyle atıyorum 20-30 metre yukarıya. Kimse görmüyor. Adam orada kan kaybından bir acıdan ölüyor.
Neyse.
Bu tür şeyler de var ama.
İçimizi karartmayalım.
Ha, ilginç bir hikaye.
Çok ilginç.
Yani bu hikayede ilginç olan kısım adamın birdenbire kaybolması grubun peak zamanları bir de. Hmm. 95 yani grubun böyle en iyi olduğu dönemlerde ve grup için önemli bir eleman bu. Hmm. Depresyonda olduğunu söyleyenler var. İnternette söyleyenler var. Benim bu hikayede hoşuma giden taraf grubun 10 sene boyunca adamın loyalitelerini o hayattaymış gibi hesabına yatırıyor olması. Çok kolay bir mahkeme kararı çıkarırsın, askıya aldırırsın.
Tabii,
onu yapmıyorlar. Ve ilginçtir, o işte uzun bir süre ölü kabul edilmiyor, sonra resmi olarak ölü kabul ediliyor ama polis hala dosyayı kapatmıyor falan. Bu tür değişiklikler de var hikayenin içinde.
Evet, değişik, gizemli ondan.
Gizemli bir hikaye geldi bana. Çünkü Manic Street Preachers hep böyle bildiğimiz ve hala aktif olan
tabii
bir grup.
Çok sevdiğimiz
yani
grup.
Peak zamanlarında değil belki hala ama sonuçta aktif bir grup. Özellikle biz Motorcycle Lonnie's şarkısını çok severiz. O şarkının sözlerini de bu eleman yazmış bu arada.
Tabii bizim demin Gökhan'ın bahsettiğim bir dilli tur dedi de bizim kendi bir arkadaş grubumuz var işte 5-6 kişi. Bunlarla beraber motosikletle yaptığımız şöyle bir gezi turu kendi aramızda. Motorcycle lafı da oradan çıkmıştı.
Oradan almış olduk.
Ondan sonra bir de şey şarkısını andık işte. Kevin Carter şarkısını andık. Kevin Carter.
Oradan şeye gittik de bu hikayede sen anlat. Motorcycle Emptiness bu arada şarkının.
Ha. Şimdi şey bir de Manic Street Preachers'ın hem hani müziği güzel hem içeriği tamam mı? İşledikleri falan filan çok güzel. Şey ondan sonra bir de James Dean Bradley olması lazım vokalin adı. Onun ses tonu, ses rengi çok
iyi. Bravo. Hoş. Evet, evet.
Ondan sonra Kevin Carter abi ben uzun zaman önce bir filmini seyretmiştim. Sen diyeceksin ki yine filmin ayrıntılarını ben film olduğunu hatırlıyorum. Yani bir gözlerimizle izlemek üzere.
Belgesel olduğu için orada esas hikaye yani orada anlatandan ziyade anlatılan önemli olduğu için yani orada yönetmen tamam mutlaka belgeselde bir yönetmen etkisi var ama orada bizim vurgu altın çizdiğimiz Kevin Carter.
Dolayısıyla Kevin Carter kimdir?
Bu anlatımdaki o bilgi eksiklerini mazur görüyor.
Evet, teşekkür ederim.
Kevin Carter anlatabilir.
Kevin Carter abi bir gazeteci. Bu işte Afrika'daki büyük kıtlığı falan
filan
çekiyorlar.
Hikayeyi anlatınca Kevin Carter'ın kim olduğunu herkes aa diye şey yapacak hatırlayacak.
Hatırlayacak evet. Bu bir fotoğrafçı, foto muhabiri de diyebiliriz. İşte ondan sonra biliyorsunuz savaş muhabirliği yapıyorlar. İşte ülkelere gidiyorlar falan. Bu da çektiği bir fotoğrafla dünya çapında meşhur oluyor. Hikayesini tam hatırlamıyorum. Filmde bu adamın da bazı sorunları var. Hatta uyuşturucu kullanımı falan filan var diye hatırlıyorum. Fakat şeyi de belki de adam öldü diye biliyorum ben bu arada. Öldükten sonra buluyor olabilirler bu fotoğrafı.
İntihar etti.
İntihar etti. Peki bu fotoğraf ne?
Bu fotoğraftan dolayı intihar etti sayılıyor. Bunalıma girdi yani aklını kaçırdı. Yani çünkü orada evet. Fotoğrafı çekiyor uzaklaşıyor oradan. Ondan sonra o fotoğrafın çocuk
bak,
ne oldu?
Tabii orada öyle. Çok büyük tercih. O zaman fotoğrafın ne olduğunu söyleyelim. Abi bir şey var. Küçük Afrikalı çocuk biliyorsunuz böyle bebekten hani sıtmadan kadınları şişiyor
şu
falan.
Şu an karşımda evet.
Yanında da bir akbaba bunun ölmesini bekliyor çocuğun. Tamam şimdi bu fotoğrafı çekiyor Kevin Carter ve buradan gidiyor.
Burada diyor fotoğrafın ki, adı da bu arada hı. Starving Child and Vulture.
Evet.
Yüz fotoğraf diye geçiyor bu.
Açlıktan ölmekte olan çocuk
evet.
Ve akbaba.
Evet.
Şimdi yani burada şu tartışılıyor.
En iyi yüz, en etkili tarihe damga vuran yüz fotosu arasında bu fotoğraf. Evet. Sen devam et abi. 93'te
yani,
çekmiş fotoğrafı.
Kevin Carter Vulture, Vulture diye yazılıyor. İngilizce bilmeyenler az bilenler
Starving için. Starving Child and Vulture.
Ha,
evet.
Bunu Vulture bile yazsalar çıkar herhalde. Sonuçta o bak şimdi yavaş yavaş hatırlıyorum. Burada şöyle bir tartışma çıkıyordu. Gökhan diyorlardı ki sen peki ne yaptın? O fotoğrafı çektin mi? Uzaklaştın mı? Bu diyor ki benim hani bir müdahale yetkim var mı ki zaten konuya falan. Kim istiyor peki insan evet. Değil misin? Sen nasıl oluyor falan. Müthiş bir şey. Ondan sonra
ve
tartışma.
Kevin Carter için de şey diyor yani o çok tutkulu bir cephe fotoğrafçısı diyor. Yani evet. Böyle ön safhada fotoğraf çekerdi. Ve duygularını işinden ayıramazdı diyor. Yani öyle bir şey diyorlar. Yani duygularını çok fazla katar yaptığı işin içine ve o işi yaptıktan sonraki ruh halini çok fazla ondan uzaklaştıramazdı diye bir eleştiri onunla ilgili. Yani amatörce yapıyordu mesleğini diyelim. Yani. Profesyonel kısmı biraz zayıftı.
Anladım.
Dolayısıyla bu çektiği fotoğraflarda gördüğü yaşadığı trajilerden çok etkilenmiş zaman içerisinde. 33 yaşında intihar etmiş kendisi.
Abi işte çok acı bir hikaye. İki tane evet. Önemli hikaye anlattık. Yine Fatih Ay'a dönmesin.
Zaten şey bak 93'te çekiyor bu fotoğrafı Sudan'da. Zaten yani en kariyerin en etkili fotoğrafı bu. Hı. Evet dolayısıyla 93'ten sonra da evet Güney Afrika'ya dönüyor. Ondan sonra bakalım evet bu fotoğraf çok ünlü oluyor. Patlıyor falan filan.
Çok acayip bir şey diyor. Evet. Hayır, yani diyeceğimiz Manic Street Preachers'ın Kevin Carter diye şarkısı da var. Evet. Ama böyle bir sosyal durumları, gündelik işleri, ondan sonra popüler olmuş, flash olmuş konuları falan da ele alan bir grup Manic Street Preachers.
Sözünü kesme, unutma. Bu Kevin Carter da bu yani işin duygusal boyutuyla mücadele edebilmek adına hap kullanıyor, uyuşturucu kullanıyor, tabii. Sakinleştirici kullanıyor. Onu bir etkileyen olay da çok yakın bir arkadaşının Ken Osbrook'in bir şeyde Tokoza'daki bir silahlı çatışmayı fotoğraflarken kurşuna isabet olup ölmesi onu çok etkiliyor ve o son darbe oluyor.
Ya işte acı hikayeler. O zaman arzu etmezsen Kevin Carter'ı çalalım.
Evet. Dolayısıyla şimdi ya biz bu aslında yani bu trajik bir hikaye tabi ama sonuçta bu yani o fotoğrafı herkes bilir. Yani Time'ın 100 fotoğraf arasında yer alan bir fotoğraf. Yani o fotoğraf çok önemli bir fotoğraf. Şey gibi atom bombası atılmış Japonya'da koşan çıplak çocuk fotoğrafı gibi hatırlar. Çok etkili bir fotoğraf bu. Dolayısıyla Kevin Carter'ın tanınması bilmesi lazım o fotoğraftan dolayı.
Aynen onu da.
Ve biz tabi yani Manic Street Preachers'ın hikayesi ilginçti. Yani oradaki kayıt
niye oradan bilmiyorum. Buraya geldik.
Oradan buraya geldik. Bu daha önemli bir yer tutuyor bence.
Yoksa
sosyal hayatta bu yani öteki daha bireysel bir eylem.
Bireysel tabii.
Yani bunalıma giriyor veya kayboluyor gidiyor. Bu yani daha sosyal yine de daha toplumsal bir değeri olan bir olay bu. Sadece yani evet karartmayalım. İki olayı şöyle birleştireceğiz. Manic Street Preachers'ın Kevin Carter diye çok güzel bir şarkısı var. Sevgili Kevin Carter'a yazılmış. Onu merkeze oturtan bir şarkısı. O şarkıdan sonra muhtemelen son düzlükte
son düzlük yaparız.
Son düzlükte görüşmek üzere.
Görüşürüz. Cut it.
kasvetli hikayeler, kasvetli değil de daha çok böyle yüreğe dokunan hikayelerden sonra evet, son dönüşe bir aradayız. Yani kasvetli düşünmeyin, bunlar bilinmesi ve hatırlanması gereken hikayeler, özellikle Kevin Carter'ın ki. Son düzlükte bir arada sevgili Cenk, nasıl hissediyorsun son düzlükte
şöyle
kendini?
Şöyle hissediyorum.
Bugün yokuş aşağı frenleri boşalmış bir kamyon gibi değil inşallah.
Aynen öyle, zıplım gibiyim.
Dipçik gibi.
Dipçik gibiyim. Bir yerde tüfek gibi. Bastığım yerden cıvıl cıvılar çıkıyor. Ondan sonra şey, bugün şöyle bir vakit geçirmek için bir şeyler seyredeyim dedim de, yeteneksizsiniz var ya Acun falan.
Evet abi.
Abi zaten bak şimdi bir yeteneksizsiniz, bir Survivor. Şunları aratacağım. Bir yeteneksizsiniz, bir Survivor. Bunlara bakmaya kalktığım zaman.
Benim en son geldiğim zamandan kalma mı?
Hayır. Senin en son geldiğin zamandan kalma değil o ayran.
Tamam devam et.
Bakıyorum ayranın kabardı.
Evet. Yani bir saat önce koymuş ocağı kabarmış. Evet. Ayran anca kabarmış.
Peki abicim, baktığın zaman kendini alamıyorsun, seyrediyorsun. Survivor'da da öyle, benim öyle.
Hiç öyle bir şey düşmedim abi.
Ben hiç düşmedim. Yalnız şöyle adamlar gördüm, o tabii çok hoş olmuyor. Mesela abi ayağıyla çömlek yapan bir adam var. Tamam mı? Onu seyrediyorsun. Sonra bir de mesela sana şu soruyu sormak istiyorum.
Ayağıyla çömlek deyince bir ölümlü dünya geldi aklıma, ondan bahsedeceğim.
Tamam, ondan bahsedersin. Şöyle bir şey aklıma geldi. Şunun gibi bir cevap olabilir. Mesela benzincide çalışmasını istemem falan gibi soruyorum. Önceden veriyorum ki soru yanlış anlaşılmasın cevabını. Çocuğunun ne olmasını istemezsin? Hangi meslek?
Meslek değil de internet düşmesini istemem.
Ya ama biliyorum öyle bir şey diyeceğini de onun için sordum öyle. Mesela şu orada programda görünce aklıma, ben mesela pandomimci olmasını istemem abi. Pandomim bana ters geliyor.
Palyaço olmasını istemem.
Aramızda pandomimci varsa kusura bakmasın. Kendisini tenzih ediyorum. Ama hani bir cam varmış gibi böyle hareketler. Tamam, bir şey çekiyormuş,
sallanıyormuş
gibi. Abi olsun, yüzü boya
falan. Kız niye pandomimci olur ki?
Yani o şey olmasın. Şu handbolcu olmasın mesela bak. Niye? Bütün sporları açıyorum, handbol.
Bak abi Beşiktaş handbol takımı yıllardır şampiyon oluyor. Hiçbir değeri yok.
Abi yok işte, yani handbol şeyde vardı ya. Çok uzun yıllar önce adamın biri demiş ki işte handbolcu olduk ne yapsaydık, hırsızlık mı yapsaydık? Hırsızlık mı yapsaydık demiş ya. Ya handbol hakikaten topu yere arada vurdurarak sonra bir iki adım atarak öyle fırlatmak, hani yine handbolcu arkadaşlar teyze ediyor ama
bana handbol şöyle gibi yani. Yani biz bir oyun yaratalım. Basket gibi komple elle oynanmasın. Evet. Futbol gibi hep komple ayakla oynanmasın. Voleybol gibi top havada dönüp durmasın sürekli. Arada bir şey yapalım. Topu al, yürü, zıpla, vur falan. Kale olsun mesela. Basketteki gibi pota olmasın. Futboldaki gibi kale olsun. Ama ayakta vurmayalım, elle sürelim falan. Değişik bir handball. Yani izleyince zevk alıyorsun biraz ama.
Abi bir de ben neredeydim? Tayland'da mıydım? Neydim? Bir misafir, bazı misafirlerin değişik soruları oluyor. Şunu nerede bulabilirim falan diye. Hiç aklıma gelmiş ya. Çocuğun tek şey sormuştu ya, genç bir misafir. Su altı okey malzemesi satan yer biliyor musun?
Ben su altı okeyi.
Evet, ben de ki su altında okey oynandığını, ben hokey oynandığını yani. Yeni öğreniyorum. Su altı okey değil bu arada. Dört değil, tamam diye taş yapıyorlar. Su altı çarp çarp taş tamam diye.
Su altı okey abi ne olabilir? Okey ıstakası plastiktir mesela. Sudan etkilenmesin diye.
Ya herhalde.
O olabilir.
Peki yani. Bir şey diyeceğim bir
taşların
daha.
Taşların içinde kurşun vardı uçmasın diye.
Bir daha bir şey diyeceğim. Su altı hokeyi ondan sonra düşündüğümde şunu da ben çok genç öğrendiğimi hatırladım şimdi. O su topu oynuyorlar ya, evet. O da ayakları yere değmiyormuş hocam. Vallahi bilmiyorum.
Sen bunu bilmiyor musun hakikaten?
Hayır, ben onlar yürüyorum.
Su altı hokey.
Oğlum o kadar saat nasıl yüzülür lan? Abi insan can dayanmaz değil mi?
Abi şimdi tabii yani
su topu.
Şöyle abi yani. Yüzme işine hakim olduktan sonra aslında batmak daha zor su üstünde durmaktan. Su üstünde kalmak kolay. Yani senin kütle ağırlığında, kütle ağırlığında senin iddia ettiğin gibi bir yanlış şey yoksa hava sıvı oranı yanlış değilse senin iddia ettiğin gibi senin kirli olduğunu iddia ediyorsun ya.
Abi ben öyle iddia ediyorum çünkü ben İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde bir scuba kursu almıştım. Sepiye testi bir şey, diye bir şey var, sen de hatırlarsın. Evet. Kütlem batmaya mı meyilli, çıkmaya mı meyilli ona bakıyorlar. Renkli batmaya meyilli çıktı balık burcu olduğu için. Bu arada 12 Mart'ta doğum günümdü.
Eyvallah. Yani tabii. Senin dediğin gibi abi stopu abi, yürüyerek gitmek daha zor havuzun içinde. Yüzerek gitmek daha
ama
kolay ki.
Ama saat yani Gökhan insan durup dinlenmez mi be kardeşim?
Abi dinleniyor mutlaka abi. Sonuçta onun böyle dinlenme aşamaları var onun. Sonuçta sürekli hücumda veya sürekli defansta değilsin. Yani sonuçta arada dinleniyorsun, oyun gidiyor şey yapalım ama stopunu yürüyerek koymak daha zor abi suyun içinde. Yani ben havuzun bir ucundan bir ucunu yüzerek daha çabuk giderim yürüyerek gittiğimde.
Yok ben şöyle hani yürüyerek gitmedikleri belli de hani ayakta duruyor top gelince yüzerek gidiyor falan diye. Öyle öyle kolay. Sonra onu bir stopçu misafirim benim
ama anlattı. Baskette ayakları yere değiyor ama.
Onda da ne ya?
Basketle voleybolda ayakları yere değiyor.
Ayakları yere değmeyen konuları çok ciddiyetle ele alıyoruz. Abi şey... Çocuk dedi ki bir de böyle bacaklarımız biz çapraz bir hareketler var dedi. O suyu sıkıştırarak falan kendimizi kaldırıyoruz havaya dedi. Teknikleri de varmış
mutlaka
öyle.
Canım.
Ha yani. Tabii. Hacı baba gibi değil yani.
Suyu sıkıştırarak kendini, çünkü onlar çok zıplıyorlar ya yani şut atarken falan beline kadar çıkıyor. Yani suyun içinde en zor kısmı suyun içinde kalmak ve topuk olamak değil. Su o kadar zıplamak zaten yani. Abi işte, orada başka bir şey var.
Sonra Benjamin Toşak onu görmüş. Demiş ki oradan kaç tane golüm.
Bu arada ben bu hafta bizim son yüzyıla yakışan bir filmden bahsetmek istiyorum. Ha, Ölümün Dünya'da bir film seyrettim. Şimdi ilgili bilgim yoktu. Yani bir akşam eve geldim. Bir arkadaş WhatsApp'ta mesaj atmış. Ne haber sesin çıkmıyor falan filan. Ya dedim iyi yani koşturuyoruz yani şey değil. İşte yoğunluk, iş güç, piyasaları biliyorsun boktan boktan falan böyle. Keyfin yok gibi falan dedi. Ya dedim yani çok ekstra bir özel bir durum yok ama çok ekstra da böyle bir keyifli bir halim de yok. Ha, bu sana bir şey göndereceğim dedi. Ha. Abi Ölüm Normal. Dünya. Ölüm
bu sana bir şey göndereyim göndermem şimdi. Ölüm Dünya'yı mı?
Ölüm Dünya'dan bir sahne gönderdi. Ha. O adamın kardeşlerden birinin odada dayak yiyip sana da izlettim ya evde.
Sana demin izlettin. Çok
sana da izlettim. Ya. Kardeşlerden birinin dayak yiyip sonra kardeşlerinin yanına yiyip inip onlara isyan edişi. O sahne nefis. Oradan abi ben çıktım bir sahne daha buldum YouTube'dan. Ve o arada o arkadaşım gönderdi sahneyi. 15 dakika içinde 3-4 defa falan izledim.
Ha.
Böyle ondan sonra her seferinde de aynı şekilde anıra anıra güldüm. Çok filmden bir sahne, başka bir sahne izledim. Ondan sonra ilk fırsatta, ilk bulduğum fırsatta da açtım internetten filmi izledim. Hı. Abi çok komik bir film. Çok bir kere sürreal bir film.
Evet.
Yani
oyuncular iyi. Ahmet Gülşah Stalyan vardı. O hatırlıyor.
Evet evet. Şimdi abi 2018 yapımı. Filmin yönetmeni Ali Atay.
Ha daha çok yeni.
Evet. Ali Atay bu Leyla ile Mecnun'daki Ali Atay.
Aa o yönetmenlik mi yapmış orada? Evet.
Ve abi şeye bak. Senaryo da Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül, Ali Demirel.
O Ali Demirel benim arkadaşım bu arada.
Müziklere bak abi. Murat Çekem, Ozan Tügen, Deniz Doğançay.
Of, of, of, of.
Yani filmin böyle destek kadrosu da çok iyi.
Süper.
Abi o oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Bapak, İrem Sak, Aydın Doğudemir, Feyyaz Yiğit. Feyyaz Yiğit korkunç oynuyor ya. Yani o sahnede zaten Feyyaz Yiğit oynuyor. Meltem Kaptan, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım. Film konusu da şu. Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası işleten Mermer Ailesi. Bu arada hikaye hakikaten Haydarpaşa Garı'ndaki o bildiğimiz o restoranda çekiliyor. Tabii Anadolu Tat değil de. İşleten Mermer Ailesi 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin uzun zamandır gizlikleri bir de sırları vardır. Bu sır ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir. Hikaye şöyle başlıyor. Bu aile kiralık katil. Herkes ama yani baba, kardeşi, oğulları, bir tane oğlunun karısı falan böyle şey kiralık katil. Uluslararası bir örgüte bağlılar. O yüzden sürreal diyorum. Yani öyle bir örgüt var bir örgütten. Yani çok sürreal bir şey. Ondan sonra bunların bir tane oğlu da bunun boş boğaz. Bir kızdan hoşlanıyor. Kıza hava atacağım diye hikaye anlatıyor böyle ulu orta. Bu duyuluyor. Sonra işte örgütten bir ekip geliyor, bunları sorguluyor. Sorgu sahneleri de çok komik, onu da izlettim sana. O sorguda bu bilginin oğullardan birinden sızdığı onu öğreniyorlar. O oğlu alıp götürecekler sorguya. Sorguya dedikleri de zaten şey, Öyle öldürecekler, canlandıracaklar. Bunun üzerine baba buna izin vermemek için tüm aileyi kaçırıyor. Hikaye oradan hızlanmış başlıyor buna. Ya şey tabii yani sonuçta biraz böyle çizgi film mantığı yapılmış bir film. Yani son bir çatışma oluyor apartmanda. Kimse çıkmıyor, polis gelmiyor falan. Ha. Böyle bu tür şeyler var ama zaten
ama bunlar da tadı tuzu değil mi?
Tadı tuzu. Ha. Yani buna bakarken saçma diye bakmasına zaten tabii filmin canım. Konusu sürreal zaten.
Tabii canım. Tamam mı?
Ama çok yani şey gibi yani tipler, karakterler çok kendine özgü. Hepsi birer anti kahraman bu arada tiplerin yani. Hmm. Baba dışında, baba bile sonuçta ağır adam falan ama tipler hep anti kahraman yani kiralık katil diyorsun ama ondan sonra bu filmi mutlaka izleyin. İnternette yani vizyondan kalktı. Ben Apple TV'de ve Netflix'te bulamadım. Varsa da ben bulamadım. İnternetten buldum, izledim. Gayet güzel bir görüntüyle. Hmm. Çok hoş vakit geçiriyorsunuz.
İnsanları korsana buradan şey yapıyorsun yani. Göz göre göre açık açık 36 metreden vuruyorsun.
Abi izlesinler ama.
Ya izlesinler.
İzlesinler. Yani bu filmi belki ben bulamadım. Hakikaten yoksa Netflix'e veya Apple'a girmemiş olması bir ayıp. Yani kimden? Yani
girebilir yakında.
Girmesi lazım. Belki de tam girersin, o arada.
Tekrar seyredir.
DVD'si çıktı mı bilmiyorum. DVD'si varsa DVD'sini izleyin. DVD'sini bulamıyorsanız açın abi internetten bulun. Çatır çatır izleyin.
Çok güzel. O zaman evet. Kapatalım mı yavaştan?
O yavaştan kurban gibi kapatalım.
Ha. Ne çalalım kapatırken?
Şimdi biz hep şeyden bahsediyoruz ya. Ben her 2-3 programda bundan bahsediyorum. Ve haftada bir de bunu izlerim ben. Böyle keyfim yerindeyse, biraz da keyfim yerinde derken böyle romantik hissediyorsam, nostaljik falan yani. Onun adını ne koyarsam koyayım, geçmişe gittiysem. Abi direkt aklıma benim bu gelir. Çok yeni bir kayıt bu ama, eski bir kayıt değil. James Gordon'ın şeyi var, talk show programı var. İngiliz bir adam, Amerika'da yapıyor ve Carpool Karaoke diye bir bölüm var. Hı. Ben bunu daha önce birkaç bölümde söyledim.
Evet.
Şimdi geçen yine 2 gün önce bir akşam açtım, böyle boş oturuyordum, böyle açtım televizyonu, oradan YouTube'a girdim, YouTube'da takılırken yine bu çıktı karşıma ve oturdum, baştan sona yine izledim. Hatta sana da oradan WhatsApp'tan mesaj attım. Şimdi Beatles'ın Hey Jude şarkısını sevgili Paul McCartney'den dinleyeceğiz.
Dinleyeceğiz.
Paul McCartney'in söylediği versiyonda Carpool Karaoke'nin sonunda bir tane şeye çıkıyorlar, bir tane pub'a gidiyorlar. Zamanında Beatles orada canlı müzik yapmış. Gidiyor öyle çat diye sürpriz bir sahneyle Paul McCartney'in bir grubu çıkıyor ve Beatles şarkıları çalıyor.
Evet, çok
orada olmuş. Her şarkıyı kısa kısa veriyor. Hey Jude'u son şarkıyı full çalıyorlar. Hatta James Gordon da vokal yapıyor orada. Hey Jude, Paul McCartney, Beatles şarkısı. Carpool Karaoke versiyonu. Ve bu arada 39 bin küsür milyon izlenmiş YouTube'da.
39 milyon.
Evet, yani sadece bunu keşfeden, yani bunun 39 milyonun 1000 tanesi, 1000 kere falan ben
sensin.
Evet. Ama geriye kalan 38 milyon 999 bini bari kişiler izlemiş.
Bu arada bir de şu var, sen bana geldin, Netflix'i açtık, bana hep böyle değişik karizmatik filmler çıkarıyor olduğunu söyledin. Senin evindeyse sana öneri olarak, hani önceki izlediklerine bakarak, işte ha babam sınıfta kaldı falan.
Değil yani.
Ama onu sen söyle.
Ya şöyle,
dedim ki Cenk Büker ne kadar karizmatik.
Sevgili Cenk'e geldim ben, orada işte sohbet ediyoruz, kahve içiyoruz falan, ne yapalım ne konuşalım falan derken ben açtım Netflix'i, bakıyorum ne var ne yok diye. Netflix'in şimdi arayüzü bir kere televizyon farklı. Senin televizyon daha yeni olduğu için ekranda gördüğün arayüz daha farklı. Ama Netflix şöyle bir algoritma izliyor. Evet. Mesela sen bir şey izledin oradan. Evet. Arkasında bir şey daha izledin. Ondan sonra senin o ekranda ilk cephede önüne çıkan şeyler ona bağlantılı şeyler.
Tabii. Bunu beğenenler bunları da beğenir mantığı işte.
Ben mesela Cenk'e geldiğinde kendi Netflix'imde görmediğim şeyleri görüyorum orada ekranda.
Ve böyle hep havalı, karizmatik, ayrı bir dünyanın.
Ya ben eve gidiyorum. Benim de Kominsky metot, You, Me and Her, Gypsy.
romantik
Confessions şeyler. Of a Brazilian Cold Girl falan.
Evet abi. İşte yani.
You falan böyle. Ben dedim ben ne izliyorum abi, sen ne izliyorsun? Bir şey var, bir yanlışlık var orada. Şeye girdim oradan. Netflix hesabım hacklenmiş.
Hacklenmiş. Çocuk oynamış.
Çocuk atmış. Çocuk atmış. Eyvallah. O zaman bu hafta Eşref Saatli bizden bu kadar. Haftaya görüşmek
bizden
üzere.
Bizden bu kadar. Artık gerisini siz yapın.
Carpool Karaoke programından Hey Jude canlı versiyonu Paul McCartney. Hoşça kalın.
Herkese iyi haftalar.
Sert kalın, taviz vermeyin.
Sert kalın, taviz vermeyin. Aynen, herkese iyi haftalar. Let's do it. What we doing?
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. No. Hey Jude, don't be afraid. Yeah.